alemdeki vahdet temayülü. Eğer bu alemdekiler gönül alemindeki o neşe selvisinin aksi olmasaydı, Cenab-ı Hak bu hayal alemine aldanış mekanı demezdi. Rahmet-i ilahiyenin en büyük eseri gönüldür. Onun dışındakiler bu büyük eserin gölgesi mesabesindedir. Hazreti Mevlana. Her nerede bir sevgi varsa bu, sevenin sevilende kendi özelliğini görmesinden kaynaklanmaktadır. Alemdeki vahdet temayülü. Hazreti Mevlana, nefsaniyet ve ruhaniyet diye adlandırılan birbirine zıt iki keyfiyetin birbirleriyle mücadelelerini ve her birinin tabi olduğu cazibeyi çeşitli misallerle anlatır. Ruhaniyeti inkişaf ettirmek isteyenlerin ancak gerçek aşk sayesinde gayelerine ulaşabileceklerini aşağıdaki hikayede şöyle izah eder. Mecnun'a Leyla'nın yolculuğa çıktığı haberi gelir. Bunun üzerine devesine biner, Leyla'nın gideceği köye doğru süratle yol almaya çalışır. Yeni doğmuş bir yavruya sahip olan devesinin ise gözü arkada kalan yavrusundadır. Mecnun devenin üzerinde uyumaya başladığı zaman deve hemen yavrusunun istikametine döner. Mecnun farkına varınca telaş içinde deveyi yine Leyla'nın köyüne çevirir. Bu hal defalarca tekerrür eder. Çünkü Mecnun Leyla'ya kavuşma sevdasında, deve ise yavrusunun yanına koşma sevdasındadır. Günün sonunda Mecnun nereye geldiğini merak ile etrafına bakar. İleri geri bu hareketlerle daha sabahleyin yola çıktıkları mahallede olduklarını, bir fersah bile yol alamadıklarını görür. O zaman Mecnun deveye seslenir. A deve, sen yavruna aşıksın, bense Leyla'ma. Dolayısıyla ikimizin de yolları farklı. Sen benim yolumu kesiyorsun, ben de senin yolunu. Biz bu halde yoldaşlık edemeyiz. Sen fani bir tene aşıksın, bense ebedi bir cana. Ayrılmamız gerek. Bu hikayede Mecnun'dan murad sultani ruhtur ki o da hüsn-i mutlakın, Allah'ın meclubudur. Deveden maksat ise nefstir. Yavrusu da heva ve heves denilen dünya lezzetleridir. Bu hikayede birbirinin zıttı olan İki Mecnun, yani ruhaniyet ve nefsaniyet bir araya gelmiştir. İkisinin mücadelesi temsili olarak ifade edilmiştir. Hazreti Mevlana kaddesallahu sırruh bu hikaye ile ilgili bazı beyitlerinde şu şekilde teşbihler yapar. Ruhaniyet ile nefsaniyet, Mecnun ile devesi gibidir ki biri ileri, diğeri geri gitmek ister. Mecnun'un bir anlık gafleti deveyi yavrusu tarafına döndürür. Mecnun'un bedeni Leyla'nın aşk ve sevdasıyla dolu olduğu için Mecnun zaman zaman gayri iradi hayale dalarak kendinden geçer. Ona rehberlik edecek olan akıl ise Leyla'nın sevdasıyla kaplanmıştır. Lakin deve yani nefs dikkatli ve atik davranıp Mecnun'un hayranlıkla kendisinden geçtiği an, yavrusuna, heva ve hevesine dönüyordu. Ruh, yücelere varmak için kanat çırpmada, nefs ise pençeleriyle yerlere sarılıp şu fani alemden ayrılmak istememekteydi. Nihayet Mecnun deveye döndü. Ey deve, ikimiz de birbirimizin zıddına aşığız. O halde, yol arkadaşlığı yapamayız. Seninle beraber oldukça ruhum Leyla'dan uzak kalıyor. Musa kavminin Tih sahrasında kalışı gibi benim de seninle bu halde bir ömrüm geçti. Ey deve! Halbuki vuslata giden yol iki adımdan ibarettir. Senin mekrin, hilen beni senelerdir vuslattan mahrum bıraktı. Oysa yol çok yakındı. Lakin ben ise çok geç kaldım. Bu süvarilikten, yani senin sırtına binip beni taşımandan usandım, dedi. Mecnun, can hıraş bir şekilde kendisini devenin üzerinden yere attı. O yiğit Mecnun, kendini öyle bir attı ki, kazayı ilahi ile ayağı kırıldı. Ayağını bağladı, kendini top gibi yaptı. Süratle Leyla'nın menziline doğru bir tekerlek gibi yuvarlana yuvarlana yol almaya başladı. Hikayede açıklanan gerçek şu ki, varlığın aslı ve hakikati vücudi mutlaktır. İlahi irade ve latif sıfatının tecellisi ile vücuda gelen kesret aleminin temel kaidelerinden biri, aynileşme ve insanoğlunun aslına dönme iştiyak ve temayülüdür. Varlık, muhabbet sebebi ile kesrete dönüşür. Kesrette vahdet demek olan mahlukattaki ilahi tecellilerin teke ircası manasındaki aynileşme, ancak sevgi ve aşkla gerçekleşir. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi arzu ettim. Marifetime muhabbet ettim de kainatı yarattım. Kutsi hadisinde de beyan edildiği gibi, kainatın yaratılış sebebi aşk ve muhabbettir. Bu sebepledir ki, varlıkların en şereflisi olan insanı, fanilere bağımlılıktan kurtararak Rabbine yücelten ve ahseni takvim mertebesine ulaştıran yegane müessir budur. Ancak bu yolda ruhaniyetin harcı olan aşk ve sevgi yerine nefsani heva ve heveslerin peşinde koşmak, bu ilahi gayeye ters düşen bir bedbahtlıktır. Salike lazım olan, ne halde bulunursa bulunsun nefsin hilelerine kanmayıp, gelen iptila ve imtihanları aşarak hak vuslatına doğru istikametlenmektir. Mevlana kaddesallahu sırruh, ruhani kıvamın, nefse ait keyfiyetin ve istidatların insandan insana farklı olduğunu, herkesin kendi aynasında kainat nakışlarını değişik perspektiften ayrı ayrı görmelerini şu misallerle anlatır. Bir sufi, neşelenip tefekküre dalmak için müzeyyen bir bahçeye girer. Bahçenin rengarenk tezyinatı karşısında mest olur. Gözlerini kapayarak murakabe ve tefekküre dalar. Orada bulunan gafil bir kişi, sufiyi uyur zanneder. Onun bu haline hayret eder, canı sıkılır. Sufiye, ne uyuyorsun? Gözünü aç da üzüm çubuklarını, çiçek açmış ağaçları, yeşermiş çimenleri seyret. Allah'ın rahmet eserlerine nazar et, der. Sufi de ona şöyle cevap verir. Ey heveskar insan! Şunu iyi bil ki, rahmet-i ilahiyenin en büyük eseri gönüldür. Onun dışındakiler bu büyük eserin gölgesi mesabesindedir. Ağaçlar arasında bir dere akıp gider. Onun berrak suyunda iki tarafın ağaçlarının akislerini görürsün. Su içine aksedip görülenler hayali bir bağ bahçedir. Asıl bağ ve bahçeler gönüldedir. Çünkü gönül nazargâh-ı ilahidir. Onların zarif ve latif akisleri su ve çamurdan olan dünya alemindedir. Eğer bu alemdekiler gönül alemindeki o neşe selvisinin aksi olmasaydı, Cenab-ı Hak bu hayal alemine aldanış mekanı demezdi. Âl-i İmran suresi 185. ayette, her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı muhakkak kıyamet günü tas tamam verilecektir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa, artık o muhakkak muradına ermiştir. Bu dünya hayatı aldanma metaından başka bir şey değildir, buyurulur. Gafil olanlar ve dünyayı cennet zannederek cennet budur diyenler, bu derenin görüntüsüne kananlardır. Asıl bağ ve bahçelerden, yani Evliyaullah'tan uzakta kalanlar, o hayale meylederek aldanırlar. Bir gün bu gaflet uykusu nihayet bulur. Gözler açılır. Hakikat görülür. Fakat son nefeste o manzaranın ne faydası olur? Ne mutlu o kimseye ki, ölmeden evvel ölmüş, onun ruhu bu bağın hakikatinden koku almıştır. Gerçekten bir kimse dünyanın nefsani lezzetlerine itibar etmez, ondan yüz çevirirse, Allah Celle Celaluhu o kulun ruhunu saf, kalbini nurlu kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, içine nur giren kalp açılır ve genişler, buyurduğunda, "Ya Resulallah, bunun alameti nedir?" diye sorulmuş. O da, "Fani dünyadan uzaklaşmak, ebedi olan ahiret yurduna gönül vermek ve ölmeden evvel ölüme hazırlanmaktır." şeklinde cevap vermişlerdir. "Tasavvuf nedir?" diye soran bir şahsa Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şu cevabı verir. "Halka uymak kirinden arınmak, hakka tabi olmak, süfli huylardan ayrılmak, nefsani davalardan uzaklaşmak, ruhani vasıfları kazanmaya gayret etmek, hakiki ilimlere sarılmak, daima en uygun olana göre hareket etmek, herkese nasihatte bulunmak, ruhların ezel toplantısında verdikleri ahit üzerinde samimiyetle durmak, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve şeriate uymaktır. Sırları saf, kalbi temiz ve içi nurlu olan bu vasıftaki bir kimse, Allah Teala huzurunda ilk safta bulunanlardandır. Bunlar hakiki sufilerdir. Allah katındaki bilgileri ve marifetleri sıhhatlidir. Onlar Rablerine güvenerek tevekkül eder, kazasına da rıza gösterirler. Kainatta bütün mahlukatın kalbi, müsbet veya menfi, istidatlarına göre değişiktir. Ancak egoizm, yani varlığın kendine meclubiyeti asıldır. Bundan dolayı her varlık kendine ait müşterekleri nerede müşahede ederse oraya celp olunur. Bu, kendini başkasında tespit ve temaşa etmenin bir neticesidir. Yani aynı cinsten olanlar birbirlerini cezbederler. Her nerede bir sevgi varsa, bu sevenin sevilende kendi özelliğini görmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim cezb ve incizap, yani çekmek veya çekilmek için bu beraberlik ve ayniyet şarttır. Nefsani hayat fasıkları, ruhaniyet sadık ve salihleri, küfür kafiri, irşad, irşada talip olan müsterşidi cezbeder. Bu cazibe kanunu, maddede ve manada, hayırda ve şerde, bütün ihtişamıyla hükmünü icra eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bununla ilgili olarak şöyle buyurur. Ruhlar, düzenli ordular gibidir. Ruhlar aleminde birbirleriyle tanışanlar, dünyada kaynaşır. Birbirlerini yadırgayanlar da ihtilafa düşerler. Muziplik yaparak çevresindeki topluluğu güldüren Mekkeli bir hanımın, hicretten sonra bir tevafuk eseri, Medine'de yine kendisi gibi nüktedanlığıyla meşhur bir hanıma misafir olması, bu cazibenin güzel bir numunesi olarak değerlendirilebilir. Malik bin Dinar anlatır. Bir gün bir kişiye selam verdim. Bana İsmimle iade-i selamda bulundu. Şaşırdım. Bugüne kadar görüşmediğimiz halde beni nereden tanıdın? Dedim. Ruhum, ruhuna melekut aleminde mülaki olduğu için seni bana Rabbim tanıttı, dedi. Veysel Karani Hazretleri de kendisine selam veren bir zata ismiyle iade-i selamda bulunmuştu. Adamcağız, benim Herim bin Hayyam olduğumu nereden bildin, dedi. Veysel Karani Hazretleri, ruhum ruhunu tanıdı, diye cevap verdi. Hazreti Ali'ye bir kadın gelip, küçük oğlum dama çıktı, ucuna kadar geldi. Çağırsam gelmeyecek, bıraksam yere düşüp parçalanacak, ne yapayım, dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh, ey hanım, onun emsali bir çocuğu dama çıkar. Onu görünce yanına gelir, sen de alıp kurtarırsın, dedi. Kadın, çocuğunun emsali bir çocuğu dama çıkardı. Çocuk kendi cinsini görünce emekleyerek onun yanına geldi. Tehlike bitti. Mevlana kaddesallahu sırruh buyurur. Cins, cinsine ebediyen aşıktır. Kulları tehlike ve badirelerden kurtarmak için gönderilmiş olan peygamberlerin insanlardan seçilmesi de aynı sebepledir. Dolayısıyla ahmağın akıllıya taan etmesi, nankörün nimet sahibine küfranın nimette bulunması şaşılacak bir şey değildir. İsa aleyhisselam ve İdris aleyhisselam fevkalade riyazat ve mücahede ile melekler gibi oldular. Neredeyse yemez içmez hale geldiler. Adeta meleklerle hem cins olduklarından semaya kaldırıldılar. Harut ve Marut isimli melekler de ten cinsinden olduklarından semadan yere indirildiler. Hazreti Mevlana bu misaller ile Hazreti İdris ve Hazreti İsa'nın riyazat ve mücahede ile letafet peyda ettiklerinden melekler gibi semaya yükseldiklerini, Harut ve Marut'un ise nefsaniyetin kesafetine büründükleri için melek oldukları halde yeryüzüne indirildiklerini ifade eder. Hazreti Mevlana sözlerine şöyle devam eder. Hazreti Musa, Firavun ve Haman nazarında çok kötüdür. Hazreti Musa'nın kavmi önünde de onlar çok zalim ve kötüydü. Firavun ve Haman'ın canı kendi kıptilerini cezbediyordu. Hazreti Musa'nın ruhu ise tevhid taliplerini cezbediyordu. Zira bu aralarındaki mahiyet farkının eseriydi. Merkebin midesi samanı, insanın midesi de buğday çorbasını hazmeder. Eğer sen gaflet ve cehalet karanlığı yüzünden bir kimseyi tanıyamaz isen, dikkat et, o kimse kimi üstad tanımış ve arkadaşları kimlerdir? Eğer bir insanı kamile iktida ediyorsa, hareketleri müttaki ise o gerçek olgunlaşma yolundaki insandır. Sehl bin Abdullah et-Düsteri, kiminle arkadaşlık edeyim diye soran bir zata şöyle nasihat verir. Sufileri tavsiye ederim. Onlardan ayrılma. Zira onlar sana yaptıkları yardımları hiçbir zaman çok görmez, sende gördükleri hususlardan dolayı seni ayıplamazlar. Her davranışını seni mazur görecek şekilde tevil ederler. İbni Ata der ki, bu dünyada şu iki haslete sahip olabilmek insana çok şey kazandırır. Birincisi dervişlerle sohbet, ikincisi velilere hürmet. Zünnun-u Mısri kaddesallahu sırru, kiminle dostluk kurayım diyen Yusuf bin Hüseyin'e, kalbinde dünyaya ait bir şeye malik olmayan, senin hiçbir halini ayıplamayan, kendilerine karşı ne kadar çok değişirsen değiş, sana karşı takındıkları tavrı değiştirmeyenlerle dost ol. Çünkü dostlara en fazla muhtaç olduğun zaman, en çok değiştiğin zamandır, buyurur. İki fert arasındaki meclubiyet, ruhani beraberlikten doğuyor ise, hiçbir engel önünde sarsılmaz, tatmin olmakla tükenmez. Nefsani sebeplerden doğan meclubiyet ise, en basit engellemelere mukavemet edemeyip yıkıldığı gibi, her tatminkarlıkta bir parça daha tükenir. Ruhaniyet ortadan kalkar. Ulviyet yolunda ilerlemenin yegane kanunu, meclubiyetlerin ruhani temayüllerle gerçekleşmesini sağlamaktır. Esasen beşer hayatını yükseltme veya alçaltmada en büyük müessir, muhabbet ve nefreti yönlendirmeye bağlıdır. Eğer muhabbet layıkına, husumet ve nefret de müstehakkına tevcih olunursa, o tevcihteki şiddet nispetinde failini yükseltir. Aksine hareket, yani muhabbeti layık olmayana, husumeti de gayri müstehakkına tevcih, yine tevcihteki şiddet nispetinde hayatı süflileştirir. Allah Teala buyurmaktadır ki, sabah akşam Rablerine sırf onun rızası ve cemalini dileyerek dua edenlerle beraber candan sabır ve sebat et. Sakın dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. El-Kehf 28. Ya Rabbi, bütün his ve fikirlerimizi rızayı şerifin ile te'lif eyle. Akıl ve kalp nimetlerini senin rızana uygun bir şekilde kullanabilmeyi bizlere müyesser kıl. Amin.